Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Kendini yaşama cesaretinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım 2023 sizin için güzel başlamıştır. Keyfiniz yerindedir. Öyle değilse bile umarım güzel günler çok yakındadır sizin için. Her bölümün başında olduğu gibi bu bölümü açarken de bende ne var ne yok biraz ondan bahsedeceğim. Önceki bölümü dinleyenler ev meselesini, hastalandığımı, test sonucu beklediğimi hatırlıyorlardır. Birkaç pürüz var ama sonuçlar genel olarak temiz geldi. Tahmin ettiğimiz gibi idare ediyorum zannederken vücudum stres sebebiyle savaş moduna geçmiş. Stresten hasta olmuşum yani. Uzun uzun detay anlatmayacağım bu konuyu şu an. İlerleyen bölümlerde stres, depresyon ve anksiyete bozukluğunun sağlık üstündeki etkilerinden bahsedeceğim çünkü. Neyse, doktorların verdiği bir torba ilacı içip içmemekte kararsız halde, ev konularıyla ilgili evden ne zaman çıkacaksınız temalı telefon ve kendi aramızdaki konuşma trafiği içinde duruma adapte olup hayatta kalmaya çalışırken bir mucize oldu. Ev sahibimiz ihtiyacı olan parayı başka bir kaynaktan bulduğu için evin satışını son anda iptal etti. Bundan sonra neler olacağı henüz kesin değil ama eğer şartları ayarlayabilirsek bu evden gitmek zorunda kalmayacağız gibi görünüyor. Tüm bu süreç boyunca bir yandan üzülüp diğer yandan tutunacak dal ararken aklıma sürekli Şems'in şu sözü gelip durdu. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? O kadar haklı ki bazen gerçekten hayatın bizim için nasıl bir planı olduğunu, hangi aksiliğin dönüp dolaşıp bizi aydınlığa çıkaracağını bilemiyoruz. Henüz ev satışa çıkmadan önce ben kişisel problemlerim sebebiyle kendimi güvende hissedemediğim, köklenemediğim için ev kredisi bulur muyuz diye bir sürü kapı çalıp sonunda imkansız olduğuna karar vermiştik. Hemen arkasından kiracısı olduğumuz ev satışa çıktı. Bir tur daha kredi arayışına girdik. Alıcı ziyaretleri, eve, sokağa, her yere yabancılaşmamla benim dengem iyice bozuldu. Bir yandan kendi içimizde de anlaşmazlıklar yaşadık. Derken kayınpederim bizim için kredi çekti. Minicik bir ev aldık ama sevinemedik bile. Çünkü bu evden çıkmamız gerekecekti. Eve kapora veren kişi hemen yerleşmek istiyordu. Kayınpederim de bir an önce taşınmamızı umuyordu. Kendi kiracımızın çıkmasını beklememiz, eşyaların çoğunu depoya koyup küçük bir evde yaşamaya başlamamız gerekecekti. Ayarlanması gereken bir sürü şey, idare edilmesi gereken bir sürü insan ve durum vardı. Yelmur Türkçe konuşamadığı için stresten çatlasam da hepsini benim idare etmem gerekiyordu. Bu da ne kadar süreceği belli olmayan huzursuz bir yaşam demekti. Derken evi almamızın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra kiracısı olduğumuz evin satışı iptal edildi. Gerçekten ayarlasan olmaz bir sürecin sonunda ev sahibi olmuş olduk. Bir de acıyla kıvrandığım bu dönemde Hollanda pasaportu alabilmek için Ankara'ya gidip Hollandaca sınavına girdim. Sınav tarihi çok önceden alınmıştı. Bu olaylar olunca hiç çalışamadım. Acaba ertelesek mi falan derken hadi dedim gidelim. 5 aşamalı sınav, belki bir kısmını veririm. Ankara'ya gittik. Sınav merkezine yakın bir yerde otel tuttuk. Bu sefer de gece alarmı kurup şarja taktığımız telefon şarj olmamış. Gözümü açtığımda sınava 20 dakika kalmıştı. Neyse apar topar çıktık yola. Yolda dönmemiz gereken sapakları kaçırdık falan. Tamam dedim, almayacaklar beni artık içeri. Benim bu sınava şu an girmemem lazım herhalde. Ama öyle olmadı. Aldılar içeri. 5 sınava da girdim ve birkaç gün önce sonuçlar geldi. Hepsinden geçip diplomayı almaya hak kazanmışım. Bir yandan bu ev olayları ve başka birkaç konu sebebiyle üzüntü yaşarken diğer yandan böyle büyük mutluluklarım oldu bu dönem. Filozof Heraklitos, insanlar eğer bu adaletsizlikler var olmasaydı adaletin adını bilmezlerdi. Sağlığı zevkli kılan hastalık, iyiyi iyi yapan kötülük, doymayı hoş kılan açlık, dinlenmeyi hoş kılan yorulmadır der. Romantizm akımının öncülerinden olan şair William Blake ise "Without contraries there is no progression" der. Yani zıtlıklar olmadan ilerleme olmaz. Dilerim ki bana olduğu gibi sabırla ve çabayla bekleyen herkesin çatlaklarından içeri sızar aydınlık. İzmir'de şefliğimin ilk günlerinde İstanbul'dan gelen "sana burada ihtiyacımız var" telefonunun ve yanına gidip neden diye sorduğum patronun "burada başarısız bulundun, İstanbul'da başarılarının devamını diliyorum" sözleri üstüne İzmir'den otobüse binip İstanbul'a döndüğüm 2010 yazında kalmıştık en son. Döndükten sonra neler olduğunu anlatmaya geçmeden önce size o dönemin Beyoğlu'ndan bahsedeceğim biraz daha. Önce 2009 yılında Emek Sineması kapatıldı restorasyon bahanesiyle. Bir süre eylemler yapıldıktan sonra AVM inşaatı başladı. O zamana kadar müdahale edilmeyen bar masa ve sandalyelerine düzenli olarak zabıta müdahaleleri başladı. Benim çalıştığım sokak da dahil olmak üzere her yerde mekanlar sokaktaki masalarını azaltmak zorunda kaldılar. Zaman içinde birçok mekan önce karakterini kaybetti, sonra da teker teker kapandı. Beyoğlu hızla değişmeye başladı. Daha önce de bahsettiğim gibi Beyoğlu bugün olduğu gibi farklı milletlerden insanların neredeyse çoğunlukta olduğu bir yer değildi. Bir akşam kuzenimle yürürken yanımızdan geçen iki Arap'ın "Turkish girls are beautiful" diye laf atmasına şaşırmıştık mesela. O dönemlerde ben henüz gitmeye başlamasam da kulüplerde, Avrupa'nın kulüplerinde de çalan müzisyenler çalıyor, gruplar konserlere geliyordu Beyoğlu'na. Hala geliyorlar ama geçmişi oranla çok daha seyrek. Yine aynı kuzenimle sabaha karşı başka barlardan birinde çalışan bir kızla taksi paylaşmaya karar verip taksi kapısında tanıştığımız "selam ben Nil, ben Nehir, ben de Su" dedikten sonra arkası çok sulu oldu he diye espri yapan neşeli taksi şoförüne şaşırmamıştık ama. Hem taksi bulmak bu kadar zor değildi, üstüne bir de şoförün de neşelisine denk gelmek mümkündü. Bir de alakasız ama yine içinde kuzen olduğu ve hala hafızamda taze olduğu için bahsetmek istiyorum. Bir sabah iş çıkışı bindiğimiz Taksim Bostancı dolmuşu tam Boğaz Köprüsü üstünde giderken sislerin içinde kaldı. Bir de yüksek sesle müzik çalıyordu hatırladığım kadarıyla. Bulutların içinde türbülansa girmiş uçak gibi hoplayıp zıplayarak ilerlediğimizi her hatırladığımda gülümsüyorum. Hayatı deneyimlemek, farklı şeyler görmek ve hissetmek için dışarıda olmak, hayata karışmak gerektiğine ve İstanbul'un göstermeyi vaat ettikleri açısından çok zengin olduğuna inanırdım hep. Henüz Türkiye'de gördüğüm şehir sayısı bile iki elin parmaklarını geçmezken İstanbul'un büyüsüne inanıyordum. Bir de dönemle ilgili bir detay vermek istiyorum. O zamanlar 1 dolar 1,5 Türk lirasına eşit olduğundan ve insanlar yaptıkları işle doğru orantılı para kazanabildiklerinden en olmadık yerde, en olmadık seviyeden insanlarla karşılaşmıyorduk. Benim hikayemden de anlayabileceğiniz gibi iş bulmak yine kolay değildi ama bir doktorun maaşıyla bir kuryenin maaşı arasında daha dengeli bir fark vardı. İnsanlar asgari düzeydeki toplumsal kurallara uyulmamasına daha çok tepki gösteriyordu. Sosyal kontrol tamamen yok olmamıştı. Satıcılar ürün ve hizmetlerinin kaliteli olması konusunda bir tık daha özenliydi. Son olarak henüz telefon ekranlarına hapsolmamıştık. Sosyal medya bilgisayarlardan telefonlara zıplamamıştı henüz. Yaşla da alakası vardır muhakkak ama zamanın geçiş hızı ve günlerin doluluğu bugün olduğundan çok daha farklıydı benim için. Kafamı ekrandan kaldırmadan yaşamaya geçtikten sonra zamanın hızla akıp geçmesi çok da tesadüf değildir herhalde diye tahmin ediyorum. Bu anlattıklarımdan her şey mükemmeldi sonucunu çıkarmayın. Her şey mükemmel değildi ama bugünden çok daha iyiydi bence. Dünya ve Türkiye öyle müthiş bir hızla değişti ve değişmeye devam ediyor ki 90'larda doğup teknolojiyi, sosyal medyayı ekranlar tarafından tamamen yutulmadan daha dengeli bir şekilde deneyimleyebilmiş olanlarımız bu ve birçok başka sebeple de o günlerin dünyasına ve Türkiye'sine özlem duyabiliyoruz. Kendi adıma bunu çok normal buluyorum. Neyse, bu kadar sızlanma yeter diyorum ve İstanbul'a döndükten sonrasından devam ediyorum anlatmaya. Hatırladığım kadarıyla ya döner dönmez ya da birkaç gün içinde şeflikten alındım ve bara döndüm. Buna patronla aramda geçenler mi sebep oldu, daha doğrusu geçmeyenler, yoksa şefliğimden memnun olmadıkları için mi düşürdüler seviyemi bilmiyorum. Normalde ana barlardan birinde çalışırken neredeyse kimsenin uğramadığı ara kattaki bir bara koydular beni ceza verir gibi. Tüm hayatım ve gelecek planlarım orada çalışmakla bağlantılı olduğundan bir şekilde kabul görmeye devam etmem gerekiyordu. Artık yalnızca kendi geçim kaynağım ve evden çıkma özgürlüğüm için değil üstelik 2 sene daha sabit ödemesi olan telefon ve lazer epilasyon borçlarını ödeyebilmek için de ara vermeden çalışmam gerekiyordu. Neyse ki tam bu sırada şirketin Anadolu yakasında şube açacağı kesinleşti ve orada barda çalışmam üstüne anlaştık. Hayatıma yeni baştan şekil vermem gerekecekti. Bu dönemi kapatmadan önce yolum nasıl Beyoğlu'na çıktı onu hatırlayalım istiyorum. İnsan kendini sebepsiz yere belli bir hayat yaşarken bulmuyor. En renkli, en sıkıcı, en güzel, en kötü hayatların hepsinde içine doğduğumuz şartların, travmalarımızın, cesaretlendirildiğimiz taraflarımızın, attığımız adımların, yaptığımız seçimlerin etkisi var. Ben hangi şartlar içinde nasıl düşündüm, nasıl kararlar verdim, neler hissettim, yollarım nerelere çıktı onu anlatıyorum. Kapısını kapattığımda içinde kendimi huzurlu hissedebileceğim bir ev, beni mutlu eden şeylere harcayabileceğim kadar para ve ne kadar süreceğini bilemediğimiz ömür içinde mümkün olduğu kadar farklı yaşam deneyimi istedim ben hep. Sonraları fark ettim, o dönemlerde göz ardı etsem de sevilmek, görülmek, beğenilmek de istemişim. Yaralarıma bakmadan çok uzun bir süre kendimi, kendi kendime motive ederek, değer vermeye çalışarak, yaşamak istediği hayat için gereken motivasyonu ve gücü sağlamaya çalışmışım. Yazmak ve anlatmak, hayatımı ve paramı böyle kazanmak isteyip, o taşı da avcumun içinde sıkı sıkı tutmuşum. Kapısına geldim bugün arzu ettiğim yerin. Bir yandan kafamın içindeki hayaletlerle, negatif seslerle kendimi sabote ediyorum ama öte yandan yazmak ve anlatmak konusundaki direncimi sürdürüyorum. Ha sorarsanız mutlu oldun mu diye, çoğu zaman mutlu olmadım ama tatmin oldum diyebilirim. Benim mutlu olabilmem için kendimi bir düzenin içinde huzurlu olabilecek kadar köklendirebilmeyi, o hayatın içinde yayılabilmeyi başarmam gerekiyor. Geldiğim noktada beklentim bu. Bu bölüm hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Konu anlatmayı planladığımdan çok daha başka yerlere geldi. Ama demek ki böyle olması gerekiyormuş diyerek devam ediyorum anlatmaya. Evet, Beyoğlu'na nasıl geldik onu hatırlayalım şimdi. 17 yaşında çıktığım öğrenci evinden 19 yaşında ailemin evine geri dönmem, dönmeden önce ve sonrasında yaptığım iş başvurularının hep olumsuz sonuçlanması, eve döndükten sonra girdiğim bunalımın verdiği çaresizlikle belki bir kapı açar diye düşünerek bir radyonun gece programında para almadan telefonlara bakma işini kabul etmem, öncesinde Michael Jackson'ın ölümünden çok etkilenmem, hep bir çıkış yolu olarak B planlarım içinde tuttuğum kabin memurluğuna dövme yüzünden kabul edilmeyeceğimi hesaba katmadan bileğime Heal the World yazdırmam, radyoda çalıştığım günlerde düzenlenen Michael Jackson anma gecelerinden birine katılmak istemem ve annemle babamın sabahlara kadar durmadan arayıp eve gel demeleri. O zamana kadar sorun yaratmaktan, kötü ilan edilmekten ödüm koparken o gece gelmiyorum diye isyan edebilmem. Eski arkadaşlarımın daha önce Beyoğlu'nda çalıştığı ünlü mekanda çalışma fikrinin bir anda çözüm olarak önümde belirmesi, başvurmam, işe alınmam şeklinde birbirini tetikleyen olaylar zincirinin sonunda kendimi Beyoğlu'nda çalışırken buldum. Bunun da öncesine dönecek olursak, hep bahsettiğim gibi aile evinde gündem genel olarak maddi olarak geçinmek ve birbirimizle geçinememek üstüne kuruluydu. Babamın okumamızla ya da hayatta elde edebileceğimiz başarılarla pek bir alakası yoktu. Annem okuyalım, temel ihtiyaçlarımız giderilsin diye sürekli bir mücadele halindeydi. O hayatın bir parçası olmak sürekli acaba nereden huzursuzluk çıkacak, bu sefer dengeleri ne bozacak, o an hiç de gündemimde olmayan hangi konuyla içim burulacak, çaresiz hissedeceğim diye beklemek demekti. Sırf lise 1'deki sınıf öğretmenimiz İngilizce öğretmeni olduğu ve bana özel ilgi gösterdiği için lise 2'de yabancı dil bölümünü seçmiştim. Üniversitede dil okumak istemediğime karar verdim sonra ve dershaneye gitmek istemedim. Sırf bu sebeple ailemden 2 yıllık özel üniversitede okumayı talep edebilmiştim. Üniversite İstanbul'da ama eve uzak olunca bir mucize oldu. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim, bana ait olan evin anahtarı henüz 17 yaşındayken elime geçti. tüm olumsuzlukların, kırılmışlıkların, ayrık, yalnız ve suçlu hissetmelerin yanında tutunacak dallarım, şansımın döndüğü yerler de oldu hep. Ne istediğimi bilip direndiğim, yollarını açmaya çalışıp da başka bir yolu asla kabul etmediğim senaryolarda bir şekilde hayal ettiğim bir sonraki adımda buldum kendimi.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Ne demişti William Blake? Zıtlıklar olmadan ilerleme olmaz. Kendim için hayal ettiğim hayata ulaşabilmek için ailemin beni zar zor geçinirken çok da ciddiye alınmayan bir özel okula göndermeleri, kiramı ödemeleri sebebiyle duyacağım minnet, borçlu hissetme ve suçluluk duygusunu yaşamam gerekiyordu. Acaba benim yüzümden kardeşimin neleri eksik diye düşünmem gerekiyordu. Derslerden kalmadan, başımı derde sokmadan, kendimi güvende tutmayı öğrenerek ve bir an önce kendime bir yol çizerek yaşamam gerekiyordu. Hiçbir zaman ne annemi ne babamı suçlamak gelmedi aklıma o zamanlarda. Yalnızca bizim için çabaladıklarını, hiçbir zaman rahatlık ve huzur bulamadıklarını düşünüp kanatlanıp uçarsam bir dertleri eksilir diye düşündüm yalnızca. Bunu da kısa yollar aramadan, yani birini bulup evlenmek, sabit, çok da bana hitap etmeyen bir işe girip çalışmak gibi hamleler olmadan kendimi yaratarak yapmaya çalışmak kısacık ömrüme birbirinden farklı bir sürü hayat sığdırmamla sonuçlandı. Gökkuşağını görmek için yağmurun altında sırılsıklam durmam gerektiğinde durdum özetle. Hiçbir zaman seviyesi düşük dram ya da komedi içeren televizyon programları, diziler, filmler izlemedim. Magazini, kimin ne giydiğini, kimin kime ne dediğini takip etmedim. Gündemi bunlardan oluşan, beni hissetmek istediğim gibi hissetmekten alıkoyan insanlardan uzak durdum. Bana ait olmayan kavgaların içine girmedim. Her şeyi merak edip gözlemledim ama başımı derde sokup beni bir kutuya koyup hapsedebilecek adımlar atmaktan kaçındım. Gözümü hep nerede olmak, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsam oraya diktim. Bana hayaller kurduracak, olmak istediğim yerde olmayı öğrenmemi, normalleştirmemi sağlayacak şeylerle beslemeye çalıştım kendimi. Neye çok bakarsak onu normalleştiriyoruz çünkü. Şimdilerde manifest etmek diyorlar ya hani, iyi düşün, hayal et falan filan. Belli bir noktaya kadar geceleri ettiğim dualar, hiç kimseyle değil de kendi kendime yazarak konuşmam, moralim bozuk olduğunda bunu da sebepleriyle kağıda döktükten sonra altına çözümlerden listeler yapmam, başkalarının ne kadar şanslı, zengin, sevilmiş, başarılı ya da bunların tam tersi olduğuyla ilgilenmeden sadece kendimle meşgul olmam öyle ya da böyle sonuç verdi. Ama ne övdün kendini diye düşünüyor olabilirsiniz şu an ama henüz hikaye bitmedi. Ki burada zaten örnek alınması davranışlar sergileyen, çok başarılı olmuş, özenilecek şeyler yaşamış, günahsız bir azize, kanatsız bir melek olarak falan konuşmuyorum. İyisiyle, kötüsüyle hayat yolculuğumu, geçmişte ve bugün nasıl bir düşünce sistemiyle yaşadığımı, neler hissettiğimi anlatıyorum. O zamanlarda nasıl bir motivasyon ve bakış açısıyla yaşadığımın altını çiziyorum sadece yani. İlerleyen bölümlerde konumuz buralara bağlanacak çünkü. Ama hem kendime hem size hatırlatmak isterim ki karanlık tarafa geçip de çöktüğüm 5 yılın tetikleyicilerinden biri oldu bu motivasyonla yaşamamın arasına giren bazı şeyler. Sonunda raydan çıkan treni tekrar rayına oturtma çabalarımın en büyük destekçisi bu bakış açısını hayatıma tekrar katmaktaki direnç oldu. Evet, hiç hesapta olmadan coşkuyla nutuklar attığım bir bölüm oluyor. Neyse, devam ediyorum. Anadolu yakasına geçmemle açılacak yeni sayfaya geçmeden önce bana bir ömür sürmüş gibi gelen ama aslında 10 ay ve tam olarak 4 mevsim süren Beyoğlu macerasının kısa bir özetini ve bana öğrettiklerini sıralamak istiyorum bir de. Her ne kadar onaylayıp desteklemeseler de ilk olarak maddi sorumluluğumu ailemin üstünden almış oldum ve evden çıkış biletim oldu bu iş. Henüz 19 yaşında olduğum için üniversiteye devam etme hayalim ve planım cebimde duruyordu ki zaten işe girdiğimde planlarımdan biri Viyana'ya gidip okumak, orada yapabileceğim bir iş öğrenmekti. Sonuç olarak ne Viyana'ya gidebildim ne de ÖSS'de bir yer kazanabilecek puan yapabildim. O zamanlar açıp da geçtiğim her yeni kapıda bir önceki hayatımın nasıl geride kaldığını görmek şaşırtmıyordu beni pek. Liseye geçtiğimde ilkokul arkadaşlarım, evden ayrıldığımda mahalle arkadaşlarım, Çınarcık'a daha az gittiğimde Çınarcık'taki arkadaşlarım, üniversiteye başladığımda lisedeki arkadaşlarım, işe başladığımda da üniversitedeki arkadaşlarım puf olup uçtular hayatımdan. İlerleyen yıllarda görüşmeye devam ettiklerim oldu tabii içlerinden. Bu işe başladığımda çok daha farklı ve önceki dönemlere nazaran çok daha fazla ortak noktamın olduğu insanlarla tanıştım. Her tanıştığım insana acaba olayı ne, nasıl bir yerden geliyor, neler biliyor, hayattan beklentisi ne diye merakla yaklaştım. O dönem birlikte çalıştığım arkadaşlarımın çoğu güzel bir hayat inşa ettiler kendilerine sonrasında. Cihangir'de, Beyoğlu'nda, Gülbağ'da, Mecidiyeköy'de evlerde kaldım. Beyoğlu'nda bir süre kaldığım ev hariç, diğerlerinde işten gelip işe gitmeden önce uyudum sadece ama yine de farklı evler görmüş oldum. Kafamı koyduğum yerde uyuyabildiğimi öğrendim. Evde kendimi huzurlu hissetmediğim, kendime ait bir alanım olmadığı için dışarıda olmayı yalnızca anne babamı huzursuz ettiği için önemsedim. Evet, ailemle birlikte yaşıyordum ama hayatım orada gerçekleşmiyordu. Öyle olsaydı yaşayamazdım. Para kazanmaya başladıktan sonra annemi mutlu etmek için ona önce bir iki hediye aldım. Sonrasında da öğrendiğim bu yeni dünyayı, güzel mekanları o da görsün, belki daha aydınlık, daha iyi hisseder diye onunla da birkaç kez yemeğe çıktım. O hayat benim için normalleşirken, bak böyle hayatlar da var, aynı karanlığın içinde kalmak zorunda değiliz, gel bunları da katalım hayatımıza demek istedim kendimce. Annemin mutsuzluğunun burukluğunu hep içimde taşır ve değiştirmek isterdim çünkü. Dünya mutfağını, yemeklerin isimlerini, içeriklerini, kokteylleri, kahveleri, biraları, şarapları, o kokteylleri yapmayı ve içmeyi öğrendim. O zamanlarda kendi çalıştığım bar zincirinin mekanları hariç başka mekanlara gitmedim bir iki sefer hariç. Ama orada bir sürü farklı mekan ve menü konseptini tanımış oldum. Sonrasında kendim de gezmeye başladığımda hiçbir yerde yabancılık hissetmedim böylece. İç dünyamı günlüğüm haricinde kimseye açmadım bu dönemlerde ama çok dolduğum zamanlarda yazılar yazıp Facebook'ta yayınladım. Dışarıya gösterdiğim, yara almamak için kendini, yumuşak karnını belli etmeyen insanın içinde aslında neler oluyor biraz olsun dışarıdan görülsün istedim. Eleştiri konusunda bonkör olan ebeveynlerle yetiştiğim için çalışırken, insanlarla ilişki kurarken hata yapmaktan korkuyordum. Attığım her adımı, yaptığım her şeyi eleştirel bir gözden de değerlendiriyordum ki bu kendimi dışarıya tamamen açamama sebeplerimden de biriydi. Düşünsenize tamamen kendim gibi davranıyorum ve eleştiriliyorum. Onun yerine hata yapmaktan, kuralları çiğnemekten kaçınmak, kırılmasından en çok korktuğum, beni ben yapan şeylerin üstüne bir maske yerleştirmek çok daha az yaralayıcı değil mi? Ben de öyle yapıyordum. Sevilmek, beğenilmek, kabul görmek istiyordum çünkü. Sonraları bunun ebeveynlerimin, daha çok da annemin kafama yerleşmiş sesi olduğunu öğrendim. O sesi kısarak kendi sesimi bulup duymaya çalışmam 30'larımdan sonra gerçekleşti. Hala zaman zaman beni bastıracak kadar güçlü çıksa da kendi sesimi çoğu zaman ayırt edebiliyorum artık. Bir de son ve en önemli kazanım olarak bir ekiple birlikte çalışmayı, para kazanmayı, çalışıp yorulduktan sonraki uykunun tatlılığını öğrendim. Tam Beyoğlu'ndan ayrılacağım dönem şirketin ofisinde çalışan biriyle 2 hafta kadar flört ediyorum. Beyoğlu'nun renkli, öğretici ama bir o kadar da karmaşık atmosferinden çıkmaya hazır olduğum bu dönemde İyi aile çocuğu imajıyla gezen bu çocuğun flört hamlesine olumlu yanıt veriyorum. Birlikte sinemaya, restoranlara gidiyoruz. Gündüz yaşayan normal insanların yaptığı aktiviteleri yapmak iyi geliyor ki 20 yaşında olduğum o zamanlar için bu şekilde gerçekleşen ilk flört deneyimim oluyor. Ama bir tuhaflık var. Çocuk doğru dürüst tanımadan inanılmaz bir eleştiri bombardımanına tutuyor beni. Günlükten okuduğum kadarıyla çok etkilenmemişim ama anlamlandırmaya çalışmışım o dönem. Neyse ki çok kısa sürüyor bu flört. Aradan yıllar geçince fark ediyorum ki aslında kendinde olan bir kusuru kapatmak için durdurak bilmeden beni eleştirmiş. Başka bir şey düşünmeme izin vermek istememiş. Kendini daha yukarılarda bir yerlere konumlayarak onu eleştirme ihtimalimden korumaya çalışmış kendini. Ve Beyoğlu macerası böylece bitiyor. Bahsetmediğim tek bir şey kaldı. O da bir yandan barda çalışıp deneyim ve hayat tecrübesi kazanır, özgürlüğü tanırken diğer yandan bitmek bilmeyen gelecek endişelerim ve sorgulamalarım. Onu da 23 Ağustos 2010 günü sabaha karşı 3'te günlüğüme yazdıklarımla aktarmak istiyorum. Yaz geçiyor. 2010 yazı geldi. Geldiği gibi de imha ediyor. Hem kendini hem beni. Zamanında yeteneğim olduğunu sandığım çok fazla şey silinip yok oluyor sanki. Ya da hiç var olmamışlar gibi. Kendimden şüpheye düşüyorum son zamanlarda. Anlamlandıramadığım şeyler yaşıyorum. Ben, ben değilim. Beynim uyuşmuş, algılarım kapanmış, ifade kabiliyetim yok olmuş sanki. Toparlanmak isteyip bir türlü mümkün hale getiremiyorum bunu. Yazamıyorum mesela. Beynim duruyor, kelimeler uçuyor, ifade etmek istediğim düşünce kalmıyor aklımda. İnsanlarla ilişkilerimi de, işimi de etkiliyor bu hallerim. Peki ya ben bu hale nasıl geldim? 10 aydır aralıksız, yorucu, gecesi gündüzü olmayan, kalabalık bir işte çalışıyorum. Çok fazla insan, çok fazla kaygı, çok fazla soru var her zaman. Sıkıntıları ancak depolayabiliyorsun. Kendinle alakalı bir derdin olduğunda kendinle kalıp enine boyuna irdeleyip nihayete vardırabilecek vaktin olmuyor hiç. Bu da uzun vadede seni sen olmaktan çıkarmaya yetiyor. Neler biriktirdiğini, kaygılarını bile unutuyorsun. Uyuşuyorsun. Bir şeyler, biriken şeyler sen onları düşünmeden de yaşayabildiğine ikna etmişken bloke ediyor bilincini. Zamanla ne olduğunu, kim olduğunu ve neden burada olduğunu unutuyorsun. Çevrenden sömürdüğün gereksiz, işe yaramaz ve hatta seninle hiç uyuşmayan şeylerle ilgilenirken bulabiliyorsun kendini. Benliğini yitirebiliyor, ifade kabiliyetini yok edebiliyorsan eğer yok oluyorsun işte. Mevzu bu. İdealler, hayaller, beklentiler, 3 an sonrası, 5 yıl ötesi hepsinden kopuyorsun. An seni içine hapsediyor. Başarı, birilerinin seni fark etmesini ya da elinden tutmasını beklemen gerek ya da boyun eğmen, risk alman gerek mesela. Neden orada bulunduğundan iyice emin olup yol çizebilmek. Uyuştuktan sonra bunun bir parçası olduğunu kabul edip yola devam etmek kolay geliyor sanki. Bunu yazarken beynim karıncalanıyor resmen. İçimden bir ses hep vazgeçemeyeceğimi söylüyor. Kendimi tam manasıyla kabul ettirme hırsıyla çok fazla ömrümün belki en güzel zamanlarını bu yolda heba edebileceğimi fısıldıyor bir ses hep kulağıma. Bir B planına ihtiyacım var benim tam da bu noktada. Sırf bu uğurda heba ettiğim zaman günün birinde acı bir zaman kaybı olarak kalmasın diye elimde. Üretmem lazım, kendimle barışmam, kafamı birçok şeyden sıyırmam lazım, kurtarmam. Çok fazla çalışıyor olmama rağmen maddi sıkıntılarım var mesela hala. Eskiden idareli ve tutumlu olmayı bilen hallerimden eser yok. Alabildiğine kontrolsüzüm. Düzen alışkanlığımı da yitirdim ve eskisi kadar temiz de değilim artık. Üstelik kafam karışık. Barda olduğum süre boyunca yapabileceğim işler var. Mesela gazete ve dergilere başvurabilirim. Yazabilirim hala. Kendimi iyi, iyice ifade edebilecek başvuru yazıları yazarsam eğer belki ilgilerini çeker. Bir dergide çalışır, yeni insanlar tanırım işte. Başka bir iş, başka bir referans hiç de fena olmaz. Kendimi önemli hissettiğim kara parçaları yaratırım belki kendime yeniden. Umudum geri döner, ben kendime geri dönerim, aklım başıma geri döner. Önüme umutla bakabilirim en azından çabaladım diye. Yoksa yerimde sayıyorum, pasifize ediliyorum, yutuluyorum. Paraya ihtiyacım var, çalışıyorum, elimde tutmayı da öğrenmeye ihtiyacım var. Artık tehlikeli olmaya başladı idaresizlik. Böyle yazmışım o gece günlüğüme. Beyoğlu'na veda ettikten birkaç gün sonra. Bir sonraki bölümde hep birlikte Anadolu yakasına geri dönerek yepyeni bir hayata başlayacağız. Kendi hikayemi anılarımla, hissettiklerimle sansürlemeden kayıt altına almak, size de yontmadan, parlatmadan olduğu gibi bir insan hikayesi sunmak çok mutlu ediyor beni. Eleştirilmekten, sevilmemekten korktuğum için saklanarak, birileri içimi görsün de sevsin diye umarak geçirdiğim yılların hepsini anlatarak temize çekiyorum şimdi. Ben değiştim. Hala da değişmeye devam ediyorum. Öğrenip keşfetmek olduğu müddetçe değişip dönüşmek de hep benimle olacak. Anlattığım ve anlatacağım hiçbir şeyden gurur duymadığım gibi utanmıyorum da. Birçok kişinin kendine dahi itiraf edemediklerini tüm dünyayla paylaşmaktan çekinmiyorum geldiğim noktada. Hep anlatmak, hep paylaşmak istedim zaten. Sadece bunun tüm detaylarıyla kendi hayatım olmasını, günlüklerimi çıkartıp içinden parçalar okuyacak kadar kendimi ortaya dökerek yapmayı ben de beklemiyordum. İyi ki de böyle oldu. Yeni bölümlerden haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Severek dinliyorsanız eşe dosta bahsetmekten çekinmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın dedim ama gitmeden önce bu sefer metin üstünden değil konuşarak birkaç bir şey eklemek istiyorum. Bu bölümü bu şekilde yayınlayıp yayınlamamak konusunda kararsız kaldım. İlk yazıp kaydettiğim zaman son satırlara geldiğimde Kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. Bu beklediğim bir şey değildi benim. Hep söylüyorum size. Bunlar benim zaten uzun zamandır üstüne düşündüğüm şeyler. Artık çok fazla etkisini hissetmiyorum diye. Ama konu paylaşmaya geldiğinde orada bir şeyler tetikledi beni. Şu an tam olarak nereden tetiklendiğimi ben de bilmiyorum. Ve bu bölüm süresince kendimi inanılmaz derecede eleştirdim. Ve sonuç olarak şuna karar verdim. Evet, sizlerle de paylaşıyorum ama sonuç olarak bu benim kişisel yolculuğum bir yandan da ve şu an demek ki benim anlatmam gereken şeyler bunlar. Bunların bu şekilde çıkması gerekiyor benden. O yüzden hikayeyi olduğu yerden bir sonraki adıma taşımadan önce bunları da anlatmak ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Öyle olmadıysa da hikaye bir sonraki bölümlerde devam edecek. Hepinize sevgiyle sarılıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.